Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 23 Kasım 2021 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Önce özetleri aktarayım size. Covid notlarımız var. Dünyada durum parlak değil. Yeni kısıtlamalar, kapanma dalgaları ve aşı zorunluluğu tartışmaları var. Özellikle Avrupa'da, Almanya'da gündeme geldi. Avusturya bugünden itibaren yeniden kapanan ülkelerden protesto gösterileri hafta sonu olmuştu. Dün aktarmıştım size. Ekonomik sıkıntılarda ortadayken dünya ekonomisinde bu iş nasıl olacak, bu kışı nasıl atlatacağız gibi bir soru var gündemde. Uluslararası Finans Enstitüsü enflasyon uyarısı yaptı küresel çapta. Türkiye'de durumumuz zaten vahim, ancak dünyada da durum parlak değil efendim. Amerika'da Joe Biden yönetimi Fed başkanını yeniden aday göstermiş durumda. Bir yandan stratejik enerji kaynaklarının fiyat yüksekliği nedeniyle stratejik petrol rezervlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. OPEC'te de bir bilek güreşi mevzubahis. Amerika OPEC'e baskı yapıyor arz arttırımı için. Enflasyonist ortam dünyada, pandeminin etkileri devam ediyor. Yeniden büyüme, tedarik zincirleri tartışmaları hepsi dünya çapında devam ediyor diyebiliriz. Türkiye'de tabii dolar jet hızıyla serbest düşüş, duvara fırlatılmış gözüküyor efendim. Dolar 13 TL'de en son baktığımda, bilemiyorum daha ne olduğunu, ama Türk lirası eriyor. Öyle bir durumdayız maalesef. Küresel bilek güreşinde dün Xi Jinping'in konuşmasını aktarmıştım. ASEAN'la diyaloğun 30. yıl dönümünde özellikle stratejik ortaklık konusunda Çin'in ASEAN'la anlaşma sağlaması dikkat çekici Amerika'nın Asya politikaları açısından. Notları aktaracağım. Amerika ile Rusya arasında Ukrayna temelli, Belarus'la da bir göçmen krizi eklendi üzerine. Karşılıklı uyarılar Ukrayna üzerinden devam ediyor. Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aleyhine yine bir karar çıktı. Faturası 2 milyon 135 bin euro tazminat ödenecek hakimlerle ilgili. Ve Orta Doğu gündemi, tabii size aktaracağım Orta Doğu'dan bugünkü başlıkları, ama Türkiye açısından dikkat çekici olan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin yarın Ankara'yı ziyaret edecek olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etmiş edecek. Kendisi resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bugün özetlerden sonra, dünya gündeminden sonra eski Dışişleri Bakanı, Arap dünyasını yakından bilen, orada daha önce büyükelçilik, diplomatlık da yapmış Yaşar Yakış'la konuşacağız. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin ziyaretinin perde arkasının da ne olduğu, Türkiye'nin Arap coğrafyasıyla ilişkilerinin geldiği yeri konuşacağız birlikte. Orta Doğu'dan, Suriye'den, İran'dan, Kafkasya'dan, Latin Amerika'dan, Afrika'dan başlıklar var. Onları da size aktarmaya çalışacağım efendim. Zamanım, sürem el verdiği müddetçe diyelim. Ve frekanslarımızı yine her zaman olduğu gibi tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Oradan da bizi YouTube üzerinden de İzlerseniz, dinlerseniz yahut ve like ederseniz çok memnun oluruz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, yeni kapanma dalgası, vaka sayılarındaki artış. Almanya'da geçen hafta 65 binleri buldu. Günlük 24 saatlik vaka sayıları 30-40 binlerde, 50 binlerde dolaşıyor. Arka arkaya ikazlar geliyor. Yeni bir pandemide, yeni bir kapanmanın, küresel ekonomik krizi de körükleyebileceğini akılda tutarak gelişmeleri yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Salgın sanki bitmiş, hiçbir etkisi yokmuş gibi bir algılar oluşuyor ama öyle değil durum. Kapanmanın bedelleri de zaten ödeniyor ama yeni kapanmalar bunun üzerine gelirse acaba bu iş nereye gider diye sorgulamanın vaktidir. Şimdi Çin tabii bu işe daha kamusal sorumlulukla el atan, öyle insanların soyut özgürlük kavramından yola çıkarak istediklerini yapmalarını o temelde politika geliştirmeyen Çin'de 19 vaka 24 saatte, bunların 14'ü de yurt dışı kaynaklı. Toplamda Çin'de ki 1.4 milyar nüfusu var biliyorsunuz, 4.636 can kaybı var toplamda Çin'de. 98 bin civarında da vaka sayısı var. Hindistan bu krizle tabii Hindistan tıbbı da gelişkin, ilaç üretiminde öne çıkan küresel zincirin parçalarından bir tanesi Hindistan. Son 24 saatte 1,5 yılın en düşük vaka sayısı çıkmış. 7579 vaka sayısı. Türkiye'de bile 20 binlerde vaka sayısı. Hindistan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde 7579, toplamda 34 milyonu buldu tabii ki ve 236 can kaybı var efendim Hindistan'da. Amerika'da artık günlük vaka sayıları 100 bine yaklaşmış vaziyette. Koronavirüs görev gücü basın toplantısı düzenledi. 92 bin çıkmış Amerika'da, ortalama %18'lik bir artış var bir haftada. Tabii aşılama kampanyalarına dikkat çekiyorlar. Can kaybı sayısı 771 bini aştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Vaka sayıları da aynı şekilde çok yüksek tabii. 40 milyonlardan yüksek, 45-46 milyondan yüksek. 230 milyon insana ilk dozu, 196 milyon aşkın kişiye de ikinci dozu yapmış durumdalar. Çocuk vakaların sayısı da Amerika'da %32 oranında artış sergilemiş test yapılanlar arasında. Federal çalışanların da Biden yönetiminin aldığı karar uyarınca %90'ını yaklaşık çeşitli sektörlerde ulaştırmaydı. İşte gümrüktü, efendim federal havacılıkta %90'ı aşıladıklarını belirtiyorlar. Tabii 100'den fazla çalışan için de aşı zorunluluğu getirilmişti ama eyaletlerden itirazlar yükseldi. Dolayısıyla Biden yönetimi tam istediğini uygulayamadı. Almanya ve Danimarka başta olmak üzere pek çok ülkeye Amerika gitmeyin uyarısı yapıyor. Hakikaten bu arada Avrupa Birliği de seyahat kurallarını gözden geçirecek ama durum Avrupa Birliği'nde hiç parlak değil. Hafta sonunda protesto gösterileri yeni kısıtlamalara karşı. Tabii ekonomik durumda Avrupa'da pek çok insanı zorluyor. Ev fiyatları, kira fiyatları. Aktarmıştım dün size. Almanya'da Angela Merkel vekil başbakan artık dördüncü dalga hiç görmedikleri kadar kötü durumda. Böyle bir saptama yaptı. Daha sert önlemler alınmalı dedi efendim. Hassas durum, çok hassas dedi. 45.326 yeni vaka sayısı Almanya'da. Yani geçen hafta 65 bini buldu ama böyle 50 binlere yakın seyrediyor. Aşı zorunluluğu tartışması yapıyorlar. Bavyera'da kısıtlamalar devreye girdi ve Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder zorunlu aşıdan yana olduğunu açıkça dile getirdi. Ama Almanya'da Sağlık Bakanlığı sıcak bakmıyor bu uygulamaya. Fakat Almanya'da tabii tartışılmaya başlandı bu zorunlu aşı meselesi. İşler o kadar aslında vahim. Cezaları filan da arttırdılar. Maske zorunluluğuna uymayanlara Almanya'da 500 euroya kadar. Uf, Türkiye parasıyla hesap edin. Korkunç. Türk lirasının yerlerde sürünen zavallı hale gelmiş. Maalesef çok üzüntü verici bir şey olarak belirtiyorum ama durumda 500 euro maske cezası ödediğinizi düşün. Kaça geliyor? Hesap edin. Euro uçmuş vaziyette. 15'e yaklaştı. 15 TL'ye yaklaşmış durumda. Araştırma yapmışlar. Almanların %70'i zorunlu hale getirilsin aşı diyormuş. Seaway Enstitüsü'nün kamuoyu anketi sonuçları bunlar. Der Spiegel dergisinde yayınlanmış efendim. O kadar vahim ki durum artık yani zorunlu aşıya geçmemiz lazım diyorlar. Fransa'da Başbakan Jean Castex pozitif çıkmış. Daha önce de sanki yakalanmıştı. Emmanuel Macron da daha önce Covid'e yakalanmış, iyileşmişti. Rusya'da 6 gündür biraz düşüş tabii. Putin yönetiminin ücretli, bakınız Rusya'da ücretsiz izin diye bir şey yok. Ücretli izin veriyorlar insanlara. Ücretli izinin de herhalde katkısı var. Orada da büyük kentlerde daha çok son dönemde çok yüksek vaka sayılarına ortaya çıkmıştı. 33 bine kadar gerilemiş. 6 günlük bir düşüş trendinden söz ediyorlar. Ücretli izin verilmesinin etkisi olsa gerekiyor. Bu sonuçta Türkiye'de 24.856 vaka sayısı, 193 can kaybı, hep aynı yerlerde devam ediyoruz efendim. Bunu da belirtmek gerekiyor. Öyle büyük düşüşler de olmuyor. 30 binleri biraz daha 30 binlerden aşağıya, yani işte 24 bine yeniden düşmüş ama 20 ila 30 bin arasında gidip gelen vaka sayıları var Türkiye'de de. Türkiye yeni bir kapanmayı kaldırabilir mi? Hiç emin değilim. Türk lirası feci durumda. Hepimiz yoksullaşıyoruz. Alım gücümüz düşüyor. Arka arkaya zamlar. Bir gün aldığımızı ertesi günü gittiğimizde zamlı almak durumunda kalıyoruz. Hakikaten korkunç bir ekonomik tablo içerisindeyiz. Uluslararası Finans Enstitüsü küresel çapta enflasyonla ilgili bir rapor hazırlamış. Tedarik zinciri darboğazları ve yüksek enerji fiyatları. Maalesef Türkiye olarak bizim enerjimiz de olmadığı için durumumuz daha da vahim. Direnç gösterebilir diyor raporda. 2022'de enflasyon yüksek olabilir diyor. Bunu demekle yetinmiyor. Bu beklenenden daha kalıcı hale gelebilir diye de bir vurgu yapmış. Yani enflasyonun geçici olduğu argümanı artık giderek inandırıcılığını yitiriyor deniliyor. Tabii parasal gevşemeden bahsediliyor. Pandemi koşullarında ülkeler öyle Türkiye'deki gibi değil, halklarına ciddi bir biçimde maddi yardımda bulundular. Batı ülkeleri, gelişmiş kapitalist ülke mecbur kaldılar. Çünkü tabii kamuoyu tepkisinden çekindikleri için mecbur kaldılar. Dolayısıyla da pandemiden çıkışta pek çok sıkıntı yaşanmaya başlandı. Tabii kapitalizm zaten sürekli kriz demek. Yani bir krizden çıkıp öbür krize giriyorsunuz böyle bir sistemde. Tümden çıkış yok ama tabii batışın biçimleri var herhalde. Biz onu deneyimliyoruz. Ben gündemi toparlarken dolar 12 liraya yükseldi diye notları almıştım ama 12 lira değil 13 liraya çıkmış anlaşılan. Yanlış vermeyeyim size. Artık takip edemez olduk, öyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının da katkıda bulunduğu yolunda bir kanaat var. Konuşmaları sayesinde doların böyle havalara fırladığı. Tabii doların yükselmesi de değil ki bu, Türk lirasının yerlere hatta duvarlara fırlatılması gibi bir anlam olarak yorumlayan ekonomistler görüyorum maalesef burada. Rekor üstüne rekor. Son rakamı söyleyemiyorum size, bilmiyorum çünkü hakikaten takip edemez hale geldik. Evet, böyle küresel enflasyonist ortam, Beyaz Saray, enerji sıkıntısı, tedarik sıkıntısı, enerji faturaları her yerde kabarıyor. Joe Biden acil petrol rezervlerini devreye sokmuş durumda, konuşuluyordu. Acil durum stokları 50 milyon varil ham petrol. Bunun serbest bırakılması tabii OPEC ile bir Amerika'nın baskısı vardı OPEC üzerinde. Ama bu baskı sonuç vermemişti. Şimdi böyle bir karar alınmış. Amerika'da Fed Başkanı belirlenecek. Jerome Powell'ın görev süresi sona eriyor çünkü 2022 sonunda bitecek. Yeniden aday gösterdi Joe Biden, kendisine güveninin tam olduğunu söyledi. Özellikle bu enflasyonist ortamla mücadele için o kendisi de çalışacağını söyledi. Tabii Merkez Bankası bağımsızlığından hareket ederek açıklamalar yapıyorlar. Bizim tartıştığımız şu mesele. Araçlarımızı yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için kullanacağız diye bir açıklama yaptı Jerome Powell. Bu konuda onu aktaralım. Ipsos araştırması var. Dünyada işlerin iyi gittiğine inananların oranlarını çıkartmışlar. Japonya'da %25, Türkiye'de %26. Çok çıkmış Türkiye'de %26. Enteresan. İşleri iyi gidiyor diye düşünüyorlar. Çok ilginç hakikaten. Fransa'da %31, ABD'de %34, Britanya 43, Hollanda 43, %43, Polonya %47, Güney Afrika %47, Brezilya 49, Almanya 50, bu da enteresan, Rusya %53, Kore, Güney Kore %55, Meksika %58, Suudi Arabistan %73, onların tuzu kuru zaten valla. Hindistan %79, Çin %86. Böyle bir anket çıkmış ortaya. Efendim Amerika'da 3 gündür, 4 gündür Kaliforniya eyaletinde özellikle lüks mağazalar ve alışveriş merkezlerine bir saldırı ve yağmalama olayları baş göstermiş. Seri bir biçimde yapıyorlar bunu. İşte Louis Vuitton, Fendi, Burberry, Dolce Gabbana falan gibi yerlere. Tabii Amerika'da hep biz cici yanlarından bakıyoruz ama gerçekten bir de gelir dağılımı, uçurumu çok yüksek ve bir tarafta tabii bu kadar lüks tüketim, bir tarafta yoksulluk olunca da maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de daha vahim şeyler ortaya çıkabiliyor. Amerika'dan bir başlık Donald Trump'la ilgili. Efendim tekvandoda siyah kuşak almış Donald Trump. Dünya Tekvando Akademisi Başkanı'nın elinden. Fahri tabii, yani Donald Trump'ı tekvando yaparken pek düşünmek zor. O da eğer seçilirsem 2024'te, hala işaretlerini ufaktan veriyor, kongreye tekvando kıyafetiyle gideceğim diyor. Yani 2024'ü acaba seçilse mi Trump diye insan düşünüyor. Çok renkli bir dünya olabilir. Zaten bir takım sıkıntılarımız var. Bitmiyor sıkıntılar sonuç itibariyle. Trump olsa ne değişir, olmasa ne değişir diye de insan doğrusu düşünmüyor değil. Dövüş sanatı bir uzmanlığı yok tabii ki. Fahri tekvandocu oluyor. Hemen tabii Putin geliyor akla, Rusya liderinin kara kuşağı var. O biraz tabii Trump gibi sanal tekvandocu değil. 11 yaşından beri bu işle uğraşıyor. Amerika'da bile Malcolm X'in davası yeni düşürülmüştü. İki zanlı hakkındaki suçlamalar, 1965'te suikastle öldürülmüştü Malcolm X. Onun kızı Melikşah Şahbaz New York'ta evinde ölü bulunmuş ama sebebini bulamadım doğrusu. Evet, küresel politikalarda girişte de söyledim. Amerika'nın Hint-Pasifik adını verdiği politikası, stratejisi, Çin'in yükselen ekonomisi, yükselen siyasette ve askeri anlamda da yükselen bir güç olmasına odaklı. Çin, ASEAN ülkeleri, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Laos, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayvan, Vietnam da var işin içerisinde. 30. yılında diyaloğun toplantı düzenlediler ve stratejik ortaklık konusunda uzlaşma sağlandığı açıklandı. Çok dikkat çekici tabii Xi Jinping'in özellikle de soğuk savaş mantalitesinden çıkıp birlikte kalkınmaya öncelik vermek vurguları, güç siyaseti, hegemonya siyasetinin bir kenara konulması vurgularını yaptı Xi Jinping bu toplantıda. Amerika ise o bütün bu ASEAN uluslarını Çin'e karşı seferber etmeye çalışıyor. Bu düşünüldüğü zaman bu özellikle stratejik ortaklık konusunda atılan adımlar, daha önce anlaşmalar da imzalanmıştı Asya bölgesinde, dikkat çekici. Amerika-Rusya bilek güreşi ise de Ukrayna üzerinden devam ediyor. En son Ukrayna, bu arada Ukrayna'da durum vahim iç siyasette. Onlarda da durum vahim. Enerji sıkıntısı var. IMF'den yeni pakete imza atmak zorunda kaldılar. Ekonomik sorunlar büyük tabii. Bir yandan da Donbas'ta askeri çözümleri hafiften zorlar, politikalar izliyor. Ukraynalılar işte Rusya bize saldıracak, aman bizi destekleyin şeklinde bütün bu sunumlar yapılıyor. Nükleer enerji anlaşması imzalanmış Amerika ile. Westinghouse şirketiyle iki nükleer reaktör inşa edilecekmiş. Tabii doğalgaz rotası olmaktan hasmane politikalar uygulayarak kendisini çıkartmış durumda Ukraynalılar. Amerika'da Kuzey Akım 2, Almanya ve Rusya arasındaki boru hattı ki daha devreye sokulamadı teknik sebeplerle henüz. Yeni yaptırım, iki gemi ve bir kuruluşa Rusya ile bağlantılı, Antony Blinken Dışişleri Bakanı duyurdu. Kremlin hemen tepki gösterdi. Yani tam da diyaloğu canlandırmaya çalışırken bu yıl sonuna kadar Joe Biden'la Vladimir Putin'in tıpkı Biden'ın Çin lideriyle yaptığı tarzda bir video konferansı, zirve düzenlenmesi planlanıyor. Karadeniz bölgesinde gerilim artarken bir yandan da tabii gerilimi düşürme çabalarının olduğunu belirtmek lazım. Günlerdir böyle Rusya bize saldıracak işte bilmem ne diyen Ukrayna, şimdi Donbas'ta askeri harekat düzenlemeyeceğiz biz gibi açıklamalar yapmış, tweet atmış, siyasi diplomatik çözümler aramaya kararlıyız demiş. normal diye formatını canlandırmak için çok çalışıyoruz falan gibi şeyler söylemiş. Enteresan. Mesela Minsk Anlaşması'nı uygulayarak normal diye formatını canlandırabilirler ama Minsk Anlaşması demek Donbas'taki bölgelere özellik vermek demek. Ona pek yanaşmıyor Kiev yönetimi. Rusya'dan da açıklamalar var. Dmitri Peskov Amerikan medyasında tabii istihbarat kaynaklı bu kış efendim hem Ukrayna hem Amerikan istihbaratı bu kış Rusya soğuklar bastırınca Ukrayna'ya saldıracak temalı haberler sürekli çıkıyordu. Kremlin sözcüsü böyle bir saldırı planlanmıyor diye açıklama yapmış. Aynı zamanda Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasily Nabeznya da benzer bir açıklama yapmış. Ordu birliklerinin Rusya'nın sınır bölgelerinde, Rusya topraklarında kendi ülkesinin sınırları içerisinde yeniden yerleştirilmesi, onlar da tehdit algılıyorlar karşı taraftan, bunun doğal olduğunu söylemiş. Ordu birliklerimizi onların gerek gördüğü yerlerde tutmamız gerektiğine inanıyorlar demiş. Yani Amerikalılar Rus ordusunun birliklerinin nerede tutulacağına karar verecek değiller demeye getirmiş efendim. Ama Rusya özel bir askeri yığınak yapmadığını söylüyor. NATO ve ABD yaptığını söylüyor. Rus Dış İstihbarat Servisi iddiaları yalanlamış. Askeri yığınak yaptığı Rusya'nın haberleri korku salmaya yönelik diye bir açıklaması var. Dikkat çekici metinde, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin açıklama metninde Ukrayna'daki durumun Gürcistan 2008'e benzetilmesi, o dönemde de Bush yönetimi Saakashvili'yi Sovyetler Birliği'nin çözülmesi döneminde donmuş kriz bölgeleri Osetya, bazı Güney Osetya'ya saldırmaya teşvik etmişti. Gürcistan ordusu buralara saldırı düzenlemişti. Rusya'da Tiflis'i geri adım attırmaya zorlamıştı. Buna benzetmiş Rus Dış İstihbarat Servisi. Havalar soğuyunca Rusya saldıracak iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişler. Ayrıca Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev'in de bu konuda açıklamaları var. Rusya ordusu hiçbir zaman Ukrayna'nın güneydoğusunda başka bir ülkenin topraklarını ele geçirmek için ordusunu kullanmayacak vurgusu yapmış. Putin'in de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmeleri var. Pek çok başlıkta var ama tabii Kiev yönetiminin açıklamaya bakılırsa Vladimir Putin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi reddettiğini söylemiş Mario Draghi. Bütün sorunlar buradan kaynaklanıyor demiş. Avrupa'ya doğal gaz tedariğine kesintisiz Rusya'nın devam edeceğini vurgulamış. Ve ayrıca da Belarus meselesine, yani göç meselesine Minsk'le etkileşim içerisinde çözüm bulunması gerektiğini söylemiş durumda. Evet, Belarus tarafı Iraklı, Suriyeli, Afgan, Yemenli sığınmacılar, yaklaşık 2 ila 4 bin sığınmacı Polonya üzerinden Almanya'ya gitmek istiyorlar. Günlerdir kriz var orada. Almanya göçmen alma planlarını reddetti. Hayır, biz almayacağız diye açıklama yaptılar. Angela Merkel Belarus lideri Lukashenko ile görüşmüştü 2 kere geçen hafta ama yeni göçmen almayacağız. Bu görüş, Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi. Bu görüşmeler o göçmenlerin yeniden ülkelerine geri yollanması şeklinde. Yaklaşık tabii bir kısım, mesela Iraklılar uçak gönderdiler, bir kısım göçmen geri dönmek durumunda kaldı. Zaten sınırda Polonya birlikleri çok sert müdahaleler etmişlerdi. Pek çok kadın, çocuk yaralanmıştı. Durumları vahim herhalde. Uçaklara binip Avrupalılar artık bizi istemiyor diyerek ülkelerine dönmeye çalışıyorlar. Ama Angela Merkel, yani bu işin arkasında tabii ki Belarus'ta geçen sene 9 Ağustos'ta 2020'de düzenlenen seçimle iktidar değişikliği, Batı yanlısı bir rejim değişikliği olmamasının arkasında olduğu gözüküyor. Bu kadar sert 2000 göçmen için ortalığı ayağa kaldırdılar. 30 yılın en büyük krizi dedi Polonya filan. Hakikaten biz tabii Türkiye'den salıverilen binlerce göçmenin, Akdeniz sularına gömülen binlerce göçmeni filan düşündüğümüz zaman nasıl 30 yılın krizi, en büyük krizi denildiğini anlamakta zorlanıyoruz. Ama Angela Merkel tabii Belarus'ta Batı yanlısı kadın lider Svetlana Tihanovskaya ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Yani Lukashenko ile iki kere görüşünce herhalde bir de Litvanya'ya kaçmış olan Tihanovskaya ile görüşme ihtiyacı duymuş olsa gerek. Tabii ki muhalefete desteklerini tekrardan dile getirmiş. Bu arada Britanya'da muhafazakar milletvekilleri bir öneri getirmişler göç kriziyle ilgili. Britanya'da Fransa yüzünden göç krizi yaşıyor. 12 bin kilometre uzaklıktaki Falkland adalarına götürelim göçmenleri diye. Ne kadar insani çözümler öneriyorlar, bakın görün. Evet, şimdi efendim Kıbrıs Rumbası'nı Krans-Montana görüşmeleriyle ilgili BM tutanaklarını yayınlamaya başlamış. Çok dikkat çekici unsurlar var. Türk tarafı Türkiye'nin garantörlüğünü tartışmaya açmış gözüküyor bu belgelere bakılınca. Zaten anlam planında da kısmen vardı ama aşamalı bir biçimde vardı. Bu Kıbrıs meselesine daha detaylı bakmak gerekiyor. Güney Kıbrıs medyasında yer aldı işte, ama Rumlar, Yunanlar bunu kabul etmemişler. Hemen Türk askerleri çekilsin istiyorlar. Çok enteresan bakış açıları. Anlam planını reddeden de Rumlar bu arada, yani Türk tarafı onay vermişti. O süreçten bu yana iş değişmedi. Tabii Rumlar Kıbrıs Adası'nın biraz bir tek kendilerine ait olmasını çok arzu ediyorlar. Onu biliyoruz elbette. Ama Türkiye'nin garantörlük meselesinde bu kadar tavizkar davranması Krans-Montana'da enteresan. Belgeler, BM belgeleri olduğu için söylüyorum bunları. Bu konuya da ayrıca detaylı belki bakmakta fayda var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi efendim 15 Temmuz sonrası 400'den fazla hakimi gözaltına alan Türkiye aleyhine karar vermiş. Kimileriyle ilgili kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilmesi kararı vardı. 2 milyon 135 bin euro toplamda Türkiye tazminata mahkum olmuş. Bu ekonomik krizde feci vallahi, yani hakikaten feci. İzmir'de de Avrupa Birliği ile bir toplantı düzenlenmiş. Türkiye AB Karma İstişare Komitesi toplantısı. Orada verilen mesajlar var. Türkiye delegasyonu da var burada. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı var. Avrupa'dan isimler var. Rıfat Hisarcıklıoğlu da var aynı şekilde bu toplantıda. Özellikle tabii ortaklıklara vurgu yapmışlar, düzensiz göç akınlarına vurgu yapmışlar. Avrupa tarafı insan hakları ihlallerinin artması Türkiye'de endişe verici diye vurgu yapmış. Faruk Kaymakçı, AB üyeliği sürecinin beklemeye alınmasının motivasyonlarını düşürdüğünü vurgulamış. Yeni göç anlaşması yapmak lazım. Yeni göç anlaşması, daha doğrusu Suriye'de ve Suriye bölgesinde, Irak'ta yeni işbirliklerine yol açmalı. Çünkü göç bitmeyecek, gelecek tekrar diyor. Bitirin. Suriye sorununu çözerseniz göç olmayacak. Yani enteresan bir biçimde önlem alınması lazım. Yeni göç alınacağını biliyoruz demiş. Önceden biliyorlar. Böyle bir enteresan bir durum. Evet, Interpol seçimleri bu arada. Interpol toplantısı Türkiye'de yapılacak, Antalya'da. Bununla ilgili polis teşkilatı uluslararası, merkezi Fransa'da ama bu sene Türkiye'de. Perşembe günü oylama yapılacakmış. Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'den adaylar var. Onların insan hakları temsilcileri eleştiriyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Ahmet Nasır El Reisi bunlardan birisi, işkencecilikle suçlanıyor. Nasıl polis teşkilatının başına geçebilir diye. Çinli yetkili Hu Binchen de var. Onunla ilgili de muhalifleri, sürgüne giden muhalifler hakkında kırmızı bülten çıkartabilir diye insan hakları kuruluşları. Yani şöyle Julian Assange'ı falan da gündemlerine alsalar, Amerikalılar da kendi muhaliflerine son derece enteresan davranabiliyorlar. Tabii onu da beklemek lazım. Onlar aday olmamışlar elbette. Onlar aday olmuyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor. Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile gelecek. Daha önce istihbarat başkanı gelmişti. Şimdi birazdan konuşacağız. Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'la ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerçekten çok vahim düzeylerde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü gerçi son dönemde işte bu istihbarat başkanının gelişiyle biraz yumuşama olmuştu ilişkilerde ama mesajlar da yumuşamıştı. Ne anlama geliyor? Yeni bir normalleşme mi artık bu yolun sonunda gözüküyor diye. birazdan konuşacağız. Yaşar Yakışlı ama Arap alemi çerçevesinde koyarak konuşacağız. Suriye'de bu arada El-Kaide, Heyet Tahrirşah militanları İdlib bölgesinde Suriye ordusu güçlerine kendi topraklarında saldırmaya devam ediyorlar. En son 4 Suriye askerini öldürmüşler efendim çatışmasızlık bölgesinde. Bir Rus heyeti İran'ı ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile de temaslarda bulunmuş Lavrentiyev, Suriye Özel Temsilcisi Başkanlığında bir heyet. Suriye konusuna özellikle odaklanmışlar. Tabii başka meseleler de var. Bu ay sonunda İran'ın nükleer krizi de konuşulacak ama asıl Lavrentiyev'in sorumlu olduğu dosya Suriye dosyası. Suriye'deki durumu konuşmuşlar. Vladimir Putin ise Soçi'de Mahmut Abbas'ı, Filistin Özel Yönetimi Başkanı'nı ağırladı. Mesajlar verildi. Özellikle herkesin çıkarlarını gözeterek bir çözüm getirilmeli. Filistinli Araplarla İsrail arasındaki krize mesajları verdi Rusya. İki bağımsız egemen devlete dayalı çözüm. Rusya'nın pozisyonu bu. Görüşme öncesinde Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdülhafız Nofal açıklamalar yapmış. O da diyor ki artık Amerika'nın tek taraflı arabuluculuğunu kabul etmiyoruz. Biz daha uluslararası bir çerçeve çizilmeli. Biraz böyle Rusya'nın aktörlüğünü öne çıkartmaya çalışıyor Filistinli. Filistin Özel Yönetimi tarafı öyle anlaşılıyor efendim. Evet, Sudan'da biraz yönetim krizi sona ermişti. Yeni darbe sonrasında siyasi anlaşma imzalanmış. Ev hapsine alınan Başbakan Abdullah Hamdok da görevine geri dönmüştü. Ama Etiyopya, Afrika'nın kuzeydoğusunda bu sefer Etiyopya krizi yoğunlaşıyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile açık savaşa dönüştü. Etiyopya'nın bir dönem Amerikalıların çok beğendiği liberal lideri Abiy Ahmed arasında. En son Abiy Ahmed cepheye bizzat gidiyorum ben diye çıkış yaptı. Bu tümümüzün mücadelesi sömürgeci boyunduruğuna sokmayı amaçlayan bir komplo. Hakikaten çok fazla bilek güreşi var Etiyopya üzerinde. Çin çok etkili. Ben başkenti Addis Ababa'ya gitmiştim birkaç sene önce. Ama aynı zamanda Amerikalılar da Abiy Ahmed üzerinden Etiyopya'da yeniden Çin'i dengeleyecek oyun kurmaya çalışıyorlardı. Bu Tigray'la çıkan kapışmalar her şeyi alt üst etmiş durumda. Etiyopya'daki Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılın mesajı yapmış Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi. Efendim onu da belirtelim. Burada bayağı bir Türk de var. Evet, Ermenistan Dışişleri Bakanı Unanyan Ankara ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduklarını duyurmuş. Rusya ile de danışmışlar ve Rusya'nın da desteğini almışlar. En son ateşkesin bozulma sürecine girdiği kaygıları vardı. Vladimir Putin Paşinyan'la görüşmüştü Dağlık Karabağ ateşkesinin. Üçlü görüşme ayarlanmaya çalışılıyor. Avrupa Birliği de bu arada girişimde bulunup Paşinyan'la Aliyev'i Aralık ayında Brüksel'e taşımayı çalıştılar ve kabul de ettirmiş gözüküyorlar. Tabii bir değişiklik olmazsa Aralık ortasında Brüksel'de buluşturacaklar. Böyle bir resim var. Evet, evet, vaktim biraz doldu. Programın ikinci yarısına Venezuela'da seçimlerde 23 eyaletten 20'sini yerel seçimlerde iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti'nin kazandığı bilgisini de aktarayım. Avrupa Birliği gözlemci heyeti huzur içerisinde seçimlerin geçtiğini duyurmuş durumda. Amerikalılar memnun değil tabii ki. Evet, telefon hattımın diğer ucunda eski Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi günler. Davetiniz için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim efendim. Ne zamandır konuşmuyorduk, vesile oldu. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yarın yapılacak ziyaret, Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerinden de sizin çok engin deneyiminiz var. O bölgede uzun yıllar diplomat olarak da görev yaptınız. Dışişleri Bakanlığı'nda da Arapça bilen en azından eskiden çok fazla insan da yoktu. Değerli görüşlerinizi almak istiyorum ben. Çünkü hepimiz tartışıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile bu kadar kavgalı bir dönemden sonra hatta 15 Temmuz'un arkasında olmakla açıkça İçişleri Bakanı suçlamıştı Birleşik Arap Emirlikleri'ni. İstihbarat servisi şefi geldi. Biraz normalleşme hattına girmişti ama tabii bu kadar beklenmiyordu. Şimdi Veliaht Prens gelecek. Bu ziyareti ziyaretin sebebini herkes çözmeye çalışıyor. Ekonomik diyenler var, stratejik yanlarına vurgu yapılıyor. Efendim normalleşme sürecine mi giriyoruz? Bunun işareti midir? Önce onu sorarak başlayayım.
Yani bir sebepler manzumesi, sebepler topluluğu diyebiliriz. Bir sebebe indirgemek istemiyorum ben bunu. Sebeplerden bir tanesi Türkiye'nin bütün bölge ülkeleriyle ilişkileri dibe vurmuştu. Artık daha da dibe gidemeyeceği için yukarıya doğru dönmeye başlamıştır. Bu birinci sebep. İkincisi, bu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizde geçmişte, daha doğrusu bu 2015 olaylarından olayları sırasında çok eleştirilmişti ama şimdi o duruma düştük ki bu kadar eleştirdikten sonra birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız diye düşünüyorum ben zaman zaman. Muhtemelen o eleştirilerin tamamı doğru değildi. Biraz abartılmış olsa gerek ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Veliaht Prens Zayed El Nahyan Türkiye'ye davet ediliyor. Yani inisiyatif Türkiye'den geliyor.
Evet.
Bu ikinci neden. Üçüncüsü, Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir bakıma karşı karşıya geldik. Libya'da aslında Türkiye Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı meşru hükümetle anlaşma yapmak suretiyle orada bulunduğu için oradaki konumu daha sağlam bir durumdaydı. Karşı tarafta ise Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ve bir ölçüde de Mısır gibi çok güçlü başka ülkeler de vardı. Şimdi Libya'dakine bakıldığı zaman öyle zannediyorum bu önümüzdeki ayın 24'ünde, yani bir ay sonra, bir ay bir gün sonra yapılan seçimlerden sonra Birleşmiş Milletler'in gözetiminde çok iyi bir formülasyon ortaya çıkarıldı. Yani seçime nasıl gidileceği konusunda bir yol haritası çizildi. O yol haritası eğer yürürse, öyle zannediyorum şimdi Libya'daki çatışmaya taraf olan ülkeler arasında da bir bakıma bir yumuşama olabilir. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında da. Çünkü orada karşı karşıya gelmiştik. Bu düzelme emarelerinden bir başka nedeni olur. Belki bir sonucu neden de Birleşik Arap Emirlikleri çok iyi yönetilen bir ülke. Yani baba Şeyh Zayed dediğimiz Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan, şimdiki Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın babası olan şahıs, çok itibarı olan. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz 7 şeyden oluyor, 7 emirlikten oluşuluyor. Birleşik Arap Emirlikleri denmesinin sebebi zaten o birleşmiş olmalarından kaynaklanıyor. Onların başında en akıllı adam Şeyh Bin Zayed, çok iyi yönetti ülkeyi. Çok olumlu, hep doğru doğru kararları aldı ve aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli emirliklerin başkanları rotasyona tabi tutulması gerekirken Şeyh Zayed çok iyi yönettiği için hep ondan lider olmasını istediler. Devlet başkanının onun olmasını istediler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri iyi yönetilen bir ülke. Çok pragmatik kararlar alabilen bir ülke. Ve şimdi de Türkiye gibi bölgede ağırlığı olan, ondan sonra yatırım imkanları açısından da büyük yatırım imkanları, fırsatları sunan bir ülke, böyle bir ülkeyle Birleşik Arap Emirlikleri ilgi duyması normaldir. Hele gereksiz yere geçmişteki çatışmaları arkada bırakmak, o da bir pragmatik yaklaşım demektir yani.
Evet. Hocam kimisi 10 milyar dolar diyor, kimisi 20 milyar dolar diyor Türkiye. Türkiye'de de ekonomik durum o kadar vahim ki yani TL'nin değeri yerlerde sürünürken ekonomik temelli olduğunu söyleyenler de var bu ziyaretin, ama her ekonomik meselenin arkasında biraz siyasi, biraz jeopolitik yok mudur diye soracağım.
Var jeopolitik. Biz şimdi jeopolitik alanda Birleşik Arap Emirlikleri ile bir ittifak yapmamız falan söz konusu olmayacağına göre vaktiyle izlenmiş olan yanlış politikaların düzeltilmesi şeklinde jeopolitik bir neden olabilir. Hı. Yani Katar'la olan ilişkiler Türkiye yanlış bir politika izleyerek, daha doğrusu ta 1934'lerde Atatürk'ün yapmayın, şöyle hareket edin, böyle hareket edin diye o tarihteki dışişleri müsteşarı Numan Menemencioğlu'ya yaptığı tavsiyelerin aksine Araplar arasındaki itirafta Türkiye taraf tuttu. Yanlış bir politikaydı bu. Yani Atatürk Saracoğlu'na demişti ki demişti ki Araplarla, Arap ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlarımız vardır. Onun için onu sürdürmeye ve daha da geliştirmeye özen gösterin. Ama Araplar arasındaki itilaflarda siz taraf olmayın demişti. Evet. Araplar sizden tavsiye istemediyse siz onlara akıl vermeye kalkmayın demişti. Türkiye o konuda tam Atatürk'ün söylediğinin tersini yaptı ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler Katar'ı dışlayıp da kendi aralarında Katar'a karşı bir cephe aldıkları zaman Türkiye o 5 ülkeyi karşısına alıp Katar'ın arkasında durdu. Burada da benim tahminime göre Müslüman Kardeşler Örgütü'ne Katar'ın da vermekte olduğu destek, ki Körfez İşbirliği ülkelerinin de Müslüman kardeşlere karşı çıkmalarından ötürü böyle bir ayrışmaya düştü Türkiye. Libya'daki de Birleşik Arap Emirlikleri'yle Libya'da çatışmamız da aynı sebebe dayanıyordu. Çünkü Türkiye orada Birleşmiş Milletler'in tanıdığı fakat Müslüman kardeşler ağırlıklı olan bir hükümetin arkasındaydı. Onu tuttu.
Evet. Bir hükümet daha vardı. Onun parlamentosu Tobruk'taydı. Biraz karışık herhalde sadece. Yani değil mi?
Yani asıl meşru Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablusgarp'ta, Tobruk'taki ise bir parlamento.
Evet, ama hükümeti atamakla yükümlü parlamento olarak Süheyra Anlaşması'nda gösterildiği için söylüyorum. Yani başlı başına bir hükümet vardı, kimse seçmedi onları. Hani parlamento da doğudaydı o anlamda söylemeye çalışıyorum. Evet, biraz karışık herhalde. Bölündüğü için Libya hocam, parçalandığı için karışık biraz tabii. Buyurun.
Karışıklığı şurada. Hükümet olmakla birlikte Trablusgarp'ta Tobruk'taki meclisin hükümetin aldığı kararları tasdik etmesi zorunluluğu gerekiyor. Var anayasaya göre. Türkiye'nin Trablusgarp'taki hükümetle imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla Türkiye'nin Libya'ya askeri yardımda bulunması anlaşması. Yani iki tanesi mutabakat muhtırası şeklindeydi bunlar. Bunlar imzalandı fakat yürürlüğe girmesi için Tobruk'taki meclisin onaylaması gerekiyordu. Orada da bir eksiklik var Türkiye tarafında. Söylediğiniz gibi biraz karışık derken.
Hocam ama şunu Evet, şunu söylemek, şunu herhalde anlatmaya çalışıyorsunuz. Nasıl ihvan krizi yaşandıysa Türkiye Katar'dan yana tavır aldıysa, Libya'da da bir ihvan krizi aslında yatıyordu. Şimdi Baye ile bütün bunların biraz çözülmesi mi söz konusu? Yani o ihvan krizinin ya da ihvan üzerinden karşı karşıya gelmenin çözülmesi mi söz konusu?
Sebeplerden bir tanesi.
Bir tanesi
o öteki sebepler arasında da ihvanı destekleyen Katar ile Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan 6 ülkeden geri kalan 5'inin de bu sefer Katar'la aralarının düzelmeye başlaması diye başka bir gelişme daha var.
Evet.
Bütün bunların yanında Körfez ülkelerinin İsrail'le olan ilişkilerini de düzeltiyorlar.
Evet.
Bütün bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Orta Doğu'da bir yumuşama var. Hatta buna İran'la Arap Yarımadası'ndaki öteki ülkelerin İran'la da buzları yavaş yavaş eritme çabaları var. Bu yönde gayretler var. Ziyaretler oluyor İran'dan, Tahran'dan Suudi Arabistan'a. Böyle bir ortam içinde görmek lazım Türkiye'nin yaptığını. Yani Türkiye eğer şimdiki bu kervana da katılamasaydı daha da fazla izole olacaktı. Hazır böyle bir gelişme olurken Türkiye'nin de buna katılıp artık o eski ihvan şeyli odaklı politikayı biraz daha gözden geçirip komşularıyla daha medeni ilişkiler kurması ve buradan da Sedat Peker'in orada olmasından tutun da 2015 olaylarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin itham edildiği destek oluyor meselesi, hepsi birlikte şimdi bu ziyaret sırasında tahminim ele alınacaktır. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman siz bizim devletimizin yıkılması için çaba sarf ettiniz mi diye bir şey soracak değildir herhalde. Ama onlar da ey Erdoğan, sen yakın zamana kadar bizi böyle şeylerle itham ediyordun, halbuki böyle bir şeyimiz yok akıllarından geçireceklerdir muhtemelen.
Evet. Hocam belki bir de şöyle bir görüş ya da iddialar diyeyim de var. Bütün bu işte 10 milyar 20 milyar dolar yatırım meselesinin bir yönüyle de Türkiye, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesi. Bu daha böyle biraz İran perspektifinden bakanlar tarafından dile getiriliyor. Acaba Türkiye yeniden Birleşik Arap Emirlikleri dolayımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de biraz tabii tek başına hareket edemeyeceği, orada bir Amerika, Britanya'nın da etkisinin ya da nüfuzunun olduğu görüşünden hareketle bir İran karşıtı cephe oluşturmaya da yoranlar var. Yoranlar da var. Böyle bu görüşe ne dersiniz?
Yani İran'la pek tabii ki Arap Yarımadası'ndaki öteki ülkelerle beraber, yani Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan ülkeleri kastederek söylüyorum bunu. Onların hepsiyle çeşitli sorunlar var. Çünkü İran'dan korkuyorlar. İran Şii bir şey olarak, bir devlet olarak Sünni olan yani şey, bazı Arap Yarımadası üzerindeki ülkelerden bazılarında az miktarda veya bir kısmında fazla miktarda olmak üzere Şii nüfus var. Bunlardan Suudi Arabistan'ın kendisinde Körfez'e bakan tarafta da yaşayan Şii nüfus var. Nüfusunun büyük bir kısmı Şii olan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler var. Bütün bunlar üst üste geldi ama İran'la Arap ülkeleri arasında bir didişme her zaman olacaktır. Şimdi evet. o didişmenin yumuşadığı bir dönemden geçiyor Orta Doğu. Bu kervana Türkiye'nin katılması onun için iyi olur, evet. zamanıdır diyorum. Bir de şeyi düşünmek lazım. Türkiye zaten Orta Doğu'da birçok ülkelerle gergin olduğu gibi İsrail'le de ilişkileri gergindi. Bundan bir süre önce İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkiler kurulacağının şayaları çıktığı zaman Türkiye aklına geleni ifade etmediği kaldı. Her şeyi söyledi. Siz nasıl olur da
normalleşirsiniz. Evet.
Normalleşirsiniz. Halbuki aynı o sırada bunu söylerken Türkiye, yani Birleşik Arap Emirlikleri İsrail diplomatik ilişkiler kuruyor şayası çıktığı zaman Türkiye'nin kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkisi var. İsrail'le seviyesi düşük olmakla birlikte, yani büyükelçisine, evet. büyükelçisine geri çektiği işte, ama diplomatik ilişkiler var. Evet. Yani kendisi Türkiye hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle hem İsrail'le ilişkide bulunurken Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le ilişkide kurmasına ona karşı çıkıyor. Bunu izah etmek çok zordur. Böyle bir şey
evet. evet.
Bu durumlara düştü Türkiye.
Evet, şimdi bu toparlanıyor diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ziyaret sonrası açıklamalara da bakacağız ama öncesinde ışık tutucu oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Evet, eski Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış'la konuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin Ankara'ya yarın yapacağı ziyareti bu hafta bakmaya da devam edeceğiz bu konuya efendim. Eksenin sonuna geldik. Pink Floyd'dan Nobody Home'la bugün veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Strong urge to fly.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.